Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts, 45. ayrım. Adam taş kesilmişti. Tate'in sıçrayarak kaçmasını olanak verecek kadar gevşetti kolunu. Ancak Tate kaçmadı. Kaçacak hiçbir yer yoktu. Aksine karşısına geçti, gözleri soğuktu ve meydan okuyordu. Parmakları hala parlayan mücevheri kavruyordu. Suratının gevşediğini, ısıtılmış cam gibi yumuşadığını görebiliyordu. Ancak tabanca hiç titremiyordu. Tate, "Çok güzel, değil mi?" dedi alçak sesle. Adamın mantığına hitap edemiyordu, onun için deliliğine hitap edecekti. Belki de artık elinde bir silah vardı. Asırlarca yeniden ele alınmak, yeniden takılmak, yeniden beğenilmek için bekledi. Onu kumdan aldığımda, üzerinde tek bir çizik bile olmadığını biliyor musun? Taşı, beyaz ay ışığına doğru çevirdi. Işık ve gölgeler dans ediyordu. Etraf sessizdi. Birdenbire öylesine sessizleşti ki, tekneye çarpan her bir dalganın fısıltısını tek tek duyabiliyordu. Zaman, su, ona dokunmamış. Angelik bunu son kez boynunda taşıdığında tıpkı böyle görünüyor olmalı, parlak ve ışıl ışıl. Van Dyke'ın gözleri kolyenin üzerinde kilitlenmiş, hipnotize olmuştu. Hala taşı elinde tutan Tate geri çekildi. Sanıyorum o sabah bu boynundaydı, cezasını infaz etmek için geldikleri sabah. Ve o, onu mahkum ettirmekten sorumlu olan adam, hücrenin dışında bekledi ve bunu aldı. Tate'in sesi sakin, neredeyse yatıştırıcıydı. Angelique'ye sahip olamadı ancak onun sevdiği adamla son bağlantısına sahip olabilirdi. Veya böyle düşündü. Ama onların arasındaki o çok mahrem bağı tam olarak kopartamadı. Ölüm de yapamadı bunu. Duman ciğerlerini doldurur ve alevler ayaklarını yalarken beyninde onun adını tekrarladı. Etienne'in adını. Onu duyabiliyorum Van Dyke, sen duyamıyor musun? Adam yılanın bakışıyla hipnotize ettiği bir sıçan gibi gözlerini ayıramıyordu. Dudaklarını ıslatmak için dili dışarı fırladı. O benim. O hayır, bu hala o kadının. Ve her zaman onun olarak kalacak. Sır bu Van Dyke, büyü ve güç bu. Bunu anlayamayanlar, kendi sonları için buna göz koyanlar kendi başlarına lanet getirenlerdir. Eğer bunu alırsan dedi sakin bir ses ve ani bir kararlılıkla, lanetlenirsin. Adam, o benim diye tekrarladı. Onun kısmet olacağı tek insan benim. Onu bulmak için bir servet harcadım. Ama ben buldum. Sen yalnızca onu çalıyorsun. Şimdi neredeyse küpeştenin yanındaydı. Şu bir motor muydu merak etti. Yoksa yalnızca kendi dileğimi. Eğer şimdi bağırırsa, sevdiği insanları kurtarır mı, yoksa öldürür müydü? Van Dyke'ın gözleri birden kendisininkilerle çakıştı ve kalbi taş gibi sulara gömüldü. O gözler yine berraktı, yine sakindi. O ince delilik pırıltısı yoktu. Ne yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Geniş omuzlu kahramanın yardımına gelene kadar zaman kazanmaya çalışıyorsun. Gelmemesi çok yazık. Böylece ikiniz de romantik bir şekilde birlikte ölebilirdiniz. Artık sana yeterince dayandım Tate. Kolyeyi çıkar ve bana ver. Yoksa ilk kurşunu kalbin yerine midene sıkarım. Pekala. Zinciri boynundan çıkartırken parmakları garip bir şekilde, hafif ve sakindi. Sanki kendine ait değilmiş, sanki kendi bedeninde öte bir yerde yüzüyor gibiydiler. Eğer böylesini umutsuzca istiyorsan, al ve bedelini öde. Kurşuna hazırlıklı, onu denizin üzerine, havaya ve uzağa fırlattı. Adam köpek gibi bağırdı. Ses insan dışıydı. Tıpkı kanın tadına bakan bir canavarınki gibiydi. Ve bir canavar gibi küpeşteye fırladı ve karanlık suya yuvarlandı. Aşağıya kaybolmadan Tate de peşinden atladı. Suları yararken beyninin bir parçası bu hareketin tehlikeli bir delilik olduğunu kaydediyordu. Yine de ciğerlerini havayla doldurmak ve körlemesine dalmak için bir dürtü hissetmişti. Mantık, kendisini onun maskesiz, tüpsüz veya yeterli zamanı olmadan karanlık denizde kolyeyi asla bulamayacağını söylüyordu. Kendisi onu ve fırlatıp attığı hazinesini bulamayacaktı. Tam mantık dürtüyü dengelemeye başlarken hareket eden bir gölge gördü. İçinde kök salmış olan hiç bilmediği bir öfke patladı. Bir köpek balığı gibi adamın tepesindeydi. Burada, havasız dünyada, onun gücü, Tate'in gençliği ve becerisiyle karşı karşıyaydı. Onun kör hırsı kendisinin öfkesiyle. Şimdi tabanca yoktu, yalnızca eller ve dişler. Tate, kendininkileri vahşice kullanıyordu. Tate'e bir pençe attı. Yüzeye ulaşmak ve yeniden nefes almak için umutsuzdu. Kendi ciğerleri ağrıyarak onu geri çekti. Ta ki bir tekme kendisini dönerek uzaklaştırana kadar. Karanlık suda yeniden doğruldu. Yüzeye ulaşacağından neredeyse umudu kesti. Kendisini orada bekliyordu. Vahşice fırladı ve Tate, boş ciğerlerini doldurmak için çabaladı. Yüzü çarpılmıştı. Vururken iğrenç bir vahşet içindeydi. Yalnızca kısık nefesler ve suyun hareketinin sesiyle bozulan, korkunç bir sessizliğin içinde boğuşuyorlardı. Adam kendisini aşağı çekerken gözlerinin beyazı görünüyordu. Deniz aç gözlülükle ikisini de kucakladı. Tate su yuttu, öksürdü. O Tate'i aşağıda tutar ve içine hava çekerken tuz gözlerini yakıyordu. Sersemleyerek elleri kaygan giysiden kurtuldu. Kulaklarındaki çınlama uğultuya dönüştü. Işıklar yanıp sönüyordu. Kafasının içinde, gözlerinin önünde. Hayır diye düşündü kendini kurtarmak için çabalarken. Tek ışık. Kumda tek ışık parlıyordu. Kolyenin kanlı bir yıldız gibi yattığı beyaz kumlara doğru, dalarak, cam gibi siyah suyu yararak hızla gidiyordu. Onu kaldırmasını izledi. Elinin onu hırsla kavradığını gördü. O yumuşak kırmızı parlaklık parmaklarının arasından ışık saçıyordu. Sonra koyulaştı, karardı, kanıyordu. Başını çevirdi, Tate'e zaferle baktı. Gözleri karşılaştı. Sonra haykırdı. Kendine geliyor, hadi kızıl, öksür! Kendi sarsıcı soluğunun hırıltısı arasında, içinde korku olan Matthew'nun korku dolu sesini duydu. Altında güvertenin masif tahtasını hissedebiliyordu. Matthew'nun kocaman elleri başını tutuyor, sular yağmur gibi teni üzerine damlıyordu. Matthew, konuşmaya çalışma. Tanrım, lanet battaniye nerede? Burada, işte burada. Sakin bir beceriyle Marla kızın üzerine örttü. İyileştin tatlım, şimdi sakince yat. Van Dyke, tamam. Matthew adamın Larry'nin hazır sopası altında, derdest edilmiş olduğu yere baktı. Yarı boğulmuştu. Oturduğu yerde kendi kendine gülüyordu. Kolye, Tanrım hala Tate'in boynunda. Matthew elleri titreyerek onu çıkardı. Farkına bile varmadım. Onun hayatını kurtarmakla meşguldün biraz. Ray gözlerini sıkıca kapadı ve rahatlamaya çalıştı. Matthew Tate'i sudan çıkarttığı zaman tek çocuğunun ölmüş olduğundan emindi. Ne oldu? Tate sonunda gözlerini açacak gücü buldu. Tepesinde solgun, endişeli yüzlerden oluşmuş bir halka vardı. Tanrım, her yerim acıyor. Bir dakika sessiz ol. Göz bebekleri normal görünüyor, titremiyor. Gecikmeli bir şok olabilir. Sanırım onun şu ıslak giysilerini çıkartıp yatağa yatırmalıyız. Marla dudaklarını ısırdı ve bunun aptalca olduğunu bildiği halde, ateşi var mı diye Tate'in alnını kontrol etti. Sana güzel bir papatya çayı hazırlayayım. Tate gülümseyerek, tamam dedi. Biraz başı dönüyordu. Şimdi kalkabilir miyim? Bir küfür mırıldanan Matthew onu olduğu gibi battaniye ile birlikte kucakladı. Ben onu yatırırım. Van Dyke'a son bir kez bakmak için şöyle bir durakladı. Larry, sen ve bak, en iyisi ondan ne kaldıysa Nevis'e götürüp polise teslim edin. Elli belirsiz bir merakla Tate baktı. Neden gülüyor? Ray onu yukarı çıkarttığından beri yaptığı tek şey bu. Gülüyor ve suda yanan cadıları sayıklayıp duruyor. Hadi, seni sıcak bir banyoya sokalım. Oh, hadi. Matthew sabırlıydı. Onu küvete soktu. Omuzlarına masaj yaptı. Saçını bile yıkadı. Sonra onu kuruttu. Bir gecelik ve sabahlık giydirdi ve yatağa yatırdı. Tate, bu bende alışkanlık yaratabilir diye mırıldandı. Annesinin getirdiği çayı yudumlarken hala dönen başını kabarık yastıklara yasladı. Marla, sakın kalkma diyerek battaniyesini sıkıştırdı. Başını kaldırıp Matthew'ya baktı. Ray de onlarla Nevis'e gitti. Hücreye girene kadar Van Dyke'ı gözünün önünden ayırmak istemedi. Döndükleri zaman haber vermemi ister misin? Birazdan yukarı gelirim. Marla bir kaşını kaldırdı. Tate'in halletmesi gereken bir kriz daha varmış gibi hissediyordu. Gidip koca bir çaydanlık kahve hazırlamayı düşünüyorum. Sen dinlen tatlım. Tate'in alnını öptü ve kapıyı arkasından sessizce kapattı. Ne muhteşem bir kadın değil mi diye başladı Tate. Hiçbir zaman, hiçbir şey, ondaki bu harika güneyli canlılığını sarsamamıştır. Sen ise bir kuzeylinin yaratılışını neyin sarstığını öğrenmek üzeresin. Kahrolası, ne yaptığını sanıyordun? Sesindeki şiddetten ürktü. Tam olarak bilmiyorum. Hepsi o kadar çabuk oldu ki. Nefes almıyordun. Kopmuş kablo gibi titreyen ve gerilmiş parmaklarıyla çenesini tuttu. Seni çıkarttığımda nefes almıyordun. Anımsamıyorum. Onun peşinden daldıktan sonraki her şey karma karışık ve sanki gerçek dışı gibiydi. Onun peşinden daldın diye Matthew her kelimeyi tek tek söyleyerek yineledi. Kastım o değildi dedi hemen. Kolyeyi suya fırlattım. Beni vuracağına, onun arkasından gidebileceği olasılığına sığınmak zorundaydım. Matthew'nun zaten korkunç acı çekmiş olan kalbi adeta durdu. Tabancası mı vardı? Evet. Aklının tekrar bulanmaya başladığını hissedebiliyordu ve dikkatini toplamak için çabaladı. Onu suda kaybetmiş olmalı. Ben de suya giriyordum. Yavaşça elini elleri arasına aldı. Tam orada, tam arkamdaydı Matthew. Tabanca sırtıma dayalıydı. Sancak tarafından gelmiş olmalı. Takımları olasılıkla orada, merdivenin üzerindedir. Sana seslenemedim Matthew. Hepimizi öldürecekti. Olabildiğince sakin, ona güvertede neler olduğunu anlattı. Kolyeyi çıkarttım diye mırıldandı ve olanları gözünün önüne getirme çabasıyla gözlerini kapadı. Işık oyununu, gölgelerin kayışını, taşın elinde sanki kalp gibi atışını. Düşünmek zorunda değildim sanki, yalnızca fırlattım. Koşarak yanımdan geçti, bana bakmadı bile, hemen suya atladı. Ne cehenneme peşinden gittin, ben buradaydım kızıl. Biliyorum, bunu açıklayamam. Bir an Matthew'ye haber vereyim diye düşündüm ve arkasından sudaydım. Hatta dalarken bile bunun mantıklı olmadığını düşünüyordum. Ama kendimi durduramadım. Onu yakaladım ve boğuştuk. Resmi daha da netleştirmek için gözlerini kapadı yeniden. Onunla yüzeyde, altında boğuştuğumuzu anımsıyorum. Hava kaybettiğimi, onun beni boğacağını anladığımı anımsıyorum. Sonra o ışık vardı. Tanrım! Bir elini saçlarının arasından geçirdi. Bana bir ölüm deneyi yaşadığını mı söylüyorsun? Beyaz ışık, tünel, pırıltılar. Onun kadar şaşkın Tate yeniden gözlerini açtı. Hayır, ancak onun kadar garipti. Sanrılıyor olmuş olmalıyım. O ışığı gördüm de, o ışık kolyeydi. Kum bembeyazdı ve onu seni gördüğüm kadar net görebiliyordum. Bunun olanaklı olmadığını biliyorum ama gördüm, o da gördü. Sana inanıyorum dedi hafifçe Matthew. Devam et. Onun kolye için dalışını izledim. Ben orada suyun içinde öylece duruyordum. Aralarında belli belirsiz bir çizgi bırakarak kaşları birleşti. Sanki orada olmam, izlemem gerekiyormuş gibiydi. Bunu çok iyi açıklayamıyorum. İyi gidiyorsun. Seyrettim, bekledim diye devam etti. Onu aldı ve kaldırdı ve taşın sıvılaşmış gibi parmaklarının arasından kanayarak aktığını görebiliyordum. Yukarı baktı, doğrudan bana baktı. Gözlerini gördüm. Sonra, titremeye başlayınca Matthew saçlarını okşadı. Onu kucaklamak, hepsini unutmasını söylemek istiyordu ama bitirmek zorunda olduğunu biliyordu. Sonra ne oldu? Çığlık attı, bunu duydum. Su, sesi duymama engellememişti. Korku dolu, iç parçalayıcı bir sesti. Bana bakıp çığlık atmaya devam etti. Ateş vardı her yerde. Kolyenin rengi ve ışığı vardı ama sıcaklığı yoktu. Korkmamıştım, hem de hiç. Böylece kolyeyi ondan aldım ve onu bıraktım gitmesi için. Asabi bir gülüşle durdu. Bilmiyorum, sanırım kendimi kaybettim. Öyle olmalı. Baştan beri kendimi kaybetmiş olmalıyım çünkü bunlar gerçek olamaz. Kolye boynundaydı Tate. Seni çekip çıkardığımda boynundaydı. Onu bulmuş olmalıyım. Saçlarını yüzünden çekti. Ve bu sana mantıklı geliyor mu? Evet, elbette. Hayır, diye kabul etti ve Matthew'un eline uzandı. Gelmiyor. Bırak sana benim ne gördüğümü anlatayım. Bana seslendiğini duyunca güverteye koştum. Van Dyke sudaydı. Sağa sola çırpınıyor ve çığlık atıyordu. Senin suda olman gerektiğini biliyordum. Böylece daldım. Ciğerleri patlamayana kadar aşağıda kaldığını, onu bulana kadar yüzeye çıkmayı bile aklına getirmediğini ona anlatmanın bir yararı yoktu. Seni bulduğumda dipteydin. Uyurken yaptığın gibi sırtüstü yatıyor, gülümsüyordun. Neredeyse gözlerini açıp bana bakmanı bekledim. Seni yukarı çıkarırken nefes almadığını fark ettim. Bana gelmem için seslendikten sonra taş çatlasa 3-4 dakikadan fazla geçmiş olamazdı. Ancak nefes almıyordun. Böylece beni hayata döndürdün yeniden. Öne eğildi, fincanı kenara bıraktı ki elleri yüzünü arasına almak için serbest kalsın. Şövalyem benim. Yaptıkların hiç de yakışıklı prensin yaptığına benzemiyordu. Ağızdan ağza solunum ve kalp masajının romantik hiçbir yanı yok. Hafifçe öptü onu. Matthew, sana bir şey söyleyeceğim. Sana seslenmedim. O protesto etmeden önce başını iki yana salladı. Seslenmedim. Ama boğulduğumu sandığım anda adını kafamın içinde andım. Yanağını yanağına dayadı ve içini çekti. Sanırım beni duydun. 45. ayrımın sonu. Sayfa 456. Devamı 46. ayrımda.